Ayrım 24.
Bu alışkanlık Kant'ın günlük yaşamındaki bütün alışkanlıklar gibi pek anlamlıdır. Tam anlamıyla planlanmış bir yaşamın, orta çağın otomatik saat kuleleri ya da düzenli olarak saati bildirmek için mekanik bir biçimde saatine girip çıkan guguk kuşu gibi katı, dogmatik, insanlık dışı olduğunu söylerler. Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Kant'a göre bu tek düze program belki de bir atletin aynı biçimde ve dikkatle günlük egzersizlerini yapması gibi kendini formda tutmanın yoluydu. Belki de Kant'ın zayıf bedeninin pamuk ipliğine bağlı sağlığını 80 yıl sağlam bir durumda tutabilmesinin nedeni buydu. Yoksulluk içinde geçen gençlik. Vebayla cezalandırılmış, savaşlarla yerle bir edilmiş, aydınlanma çağı Avrupa'sında Immanuel Kant 1724 yılında bir sarıcın 11 çocuğunun dördüncüsü olarak Königsberg'de doğdu. Ailesinin 17. yüzyıldan İskoçya'dan göç etmiş İskoç atalardan geldiği ve Kant olan soyadlarını sonrasında Kant olarak değiştirdikleri söylenir. Aile fazlasıyla yoksuldu. Sarıcın tabaklanmış deri kokan evinde beşi genç ölen 11 çocuğu beyaz ekmeği nadir olarak gördüler. Açlık onların adısıydı. Ana ve baba yoksullar gibi gömüldü ve 3 kız hizmetçi oldu. Kant onlara söyleyeceği hiçbir şeyi olmadığını ifade ederek kız kardeşlerini görmeye asla gitmedi. Bu şiddetle eleştirildi. Ama bu yaşamda ruh ve dostluk bağlarının rastlantı sonucu olan kan bağından çoğu kere daha güçlü olduğunu da güçlendiriyor. Ancak Kant ailesinden sofuluğun dinsel ahlakını aldı ve açlıkla yıkılmış, yine de sağlıklı bir ahlak ve şefkatli aile sevgisiyle yüceltilmiş, çocukluktan çıkardığı dayanma gücünü ve onurunu ruhunda taşıdı. Küçük Immanuel 8 yaşında bir devlet okulu olan Collegium Fredericaum'a girdi. 16 yaşında kunduracı olan amcasının yardımıyla Königsberg Üniversitesi'ne kaydoldu. Orada üstadı Martin Kunitzen'den Leibniz, Newton ve Wolff'un düşünceleri yanında fizik ve doğa felsefesi öğrenerek 6 yıl okudu. Yoksul düşmüş, öksüz genç üniversiteden ayrıldığı zaman 9 yıl soyluların ve din adamlarının evlerinde özel öğretmen olarak geçimini sağlamak zorunda kaldı. O günlerde özel öğretmen olmak belli bir sınıfa hizmetçilik yapmaktan biraz daha iyi bir konumdu. Ama Kant yoksullukla savaşma gücüne sahipti. Tarihteki büyük adamların günlük ekmeklerini kazanma yolu her zaman bende merak uyandırmıştır. Bugünün gözlüğünden edebiyatta, resimde, konuşma sanatında, şiirde ya da bilimde geçmişin devlerine baktığımız zaman biz onları ayrıcalıklı ve ünlü insanlar olarak görürüz. Ama onların çoğu yoksulluk, hatta açlık çekti. Birkaç yıl önce Paris'te hayatlarını nasıl kazandılar konulu oldukça ilginç bir dizi küçük betik yayımlandı. Bunlar sonunda ünlü olan insanların üne kavuşmadan önceki uzun ve semeresiz yaşamları araştırmaya adanmış gerçekten tarihi dedektiflik kitaplarıydı. Filozoflar için düşünme mesleği, bütün mesleklerin en yorucusu, elle yapılan en zor iş bile onun yanında önemsiz ve daha az yorucu kalır. Hiçbir zaman kazançlı olmadığından, koşullar ötekiler için olduğundan çok daha ağırdı. Geçmişte filozoflar birkaç istisna dışında geçimlerini güç bela sağlıyorlardı. Tarihin akışı boyunca eserlerinin satışıyla geçinemeyen bir filozof ne kadar ünlü olursa olsun Erasmus gibi istisnalarla kralların ya da öteki etkili patronların cömertliğine başvurmak Jean Louis Vives'in yaptığı gibi ya özel olarak ya da üniversitelerde öğretmenlik yapmak zorunda kalırdı. Kant da ayrıcalıklı değildi. İlk fırsatta Königsberg Üniversitesi'nde profesörlük elde etmek için çalışmaya başladı. 31 yaşında fizik üzerine bir inceleme ve metafizik üstüne bir tezle doktorasını vererek akademik kariyerine başladı. İstediğini öğretme özgürlüğüyle 15 yıl süreyle privan doçent ücretsiz okutmanlık yaptı. Özel öğretmenlikle geçimini sağlamayı beceriyordu. Ayrıca yıllık ücreti 50 gümüş olan kütüphanecilik görevi de yaptı. Daha sonra üniversitede şiir kürsüsü profesörlüğü önerildi. Kabul etmeyecek kadar akıllıydı. Sonunda felsefe kürsüsünde profesörlüğü 2 defa reddettikten sonra 47 yaşında, yılda 300 gümüş ücretle, daha sonra bu miktar 600 oldu, ölümünden 8 yıl önce 72 yaşında bıraktığı işi mantık ve metafizik ordinaryusu ya da profesörü olarak atandı. Üniversitede 40 yıldan fazla bir süre ders verdi. Privat doçent yıllarında Kant'ın özel yaşamı mütevazi kiralık evlerde geçti. O zamanki yaşam yoksul ve sıkıntılıydı. Yokluk içinde geçen çocukluğunun izini bir boğanın ait olduğu çiftliğin damgasını taşıması gibi taşıyordu. Kant lüks içinde yaşamayı ya da dinlenmeyi hiç bilmedi. Königsberg'in Ruslar tarafından işgal edildiği 5 yıl süresince 7 yıl savaşları sırasında Kant Rus subaylarının en gözde eğitmeni oldu. Bu nedenle kısıtlı gelirini biraz arttırma olanağı buldu. Ancak privat doçent yıllarından önce Kant geçimini sağlamak için bugün bizde şaşkınlık uyandıracak bilardo ve kağıt oyunları da dahil binbir türlü iş yaptı. Bu süre boyunca dinlenebildiği zamanlar yalnızca özel öğretmenliği sırasında balolara, konserlere, davetlere giderken katıldığı eğlencelerdi. Etkisinde kalan şık lady'ler aynı bonbon tabağının dibinden en iyi şekerlemeleri bulmak için uğraştıkları gibi bu zeki, konser ve geçici bon vivant'tan parlak düşüncelerinin birazını almaya çalışarak Kant'ın zihninin derinliklerini gözetliyorlardı. Jean Louis Vives örneğinde olduğu gibi Kant'ın ılımlı ve gösterişsiz yaşam biçiminin sorumlusu belki de yoksulluktu. O bir manastır insanıydı. Kitaplara karşı oburca bir istek duyan, doymak bilmez bir okur, her şeyi incelemek isteğiyle zamanını harcarken cimri sahip olduğu tek miras, babasından kalan sofuca hoşgörü duygusu ve annesinden kalan güzellik duygusu olan bir adamdı. Kant ve çevresi. Büyük bir adamın en ayırt edici niteliği büyüklüğünün göstergesi olan ışıltılı heykelini biçimlendirirken içinde bulunduğu koşulları çevresini nasıl olursa olsun kullanmayı bilmesidir. Doğuştan şair biri zorunlu bir ölçü kullandığında bile muazzam bir şiir yazabilir. Kant doğuştan filozoftu ve elverişsiz koşullarına karşın çağdaş zamanların en büyük felsefi çalışmasını geliştirmeyi başardı. Gerçekten büyük insan, nerede ve hangi koşulda olursa olsun çalışmasını ortaya koyabilir. Çünkü onun gerçek ülkesi ruhudur. Ruhunda yaşar ve ruhu dehasının parlak ışığını yayar. Kant'ın çevresi Königsberg kentiydi. O dönemin siyasi haritasında Königsberg, Almanya'nın kuzeybatı köşesinin ucunda, Polonya'nın coğrafi politik koridoruyla Prusya'nın kalanından ayrılmış ve Rusya'ya birleşmiş Doğu Prusya'da önemsiz bir noktaydı. Königsberg, Kuzey Almanya kentlerine ana geçiş noktası, dini bir yer ve eyalet ordusunun ve resmi hükümetin merkeziydi. Kültürel etkilerden nispeten yalıtılmış kentin yine de kozmopolit bir yapısı vardı ve nüfusu 55 bindi. 8'i tam, 8'i yardımcı profesör olan eğitim kadrosu, yaklaşık 300 öğrencisi ve 50 bin kitaplı bir kütüphanesi olan küçük bir üniversite vardı. Kant'ın evinde yazarları tarafından kendisine verilmiş, sonunda sayısı yaklaşık 450'ye ulaşan kitap birikti. Kant taşralı bir öğretmen olarak 63 yaşına dek kendi ailesi olmadan bir kiralık evden ötekine taşınarak sıradan çevrelerde yaşadı. İki defa evlenmeyi düşündü ama her ikisinde de bir türlü kesin kararını veremedi. Kadınlardan biri beklemekten usanıp bir başkasıyla evlendi. Öteki de bir başka kente taşındı. Belki de içinin derinliklerinde saygıdeğer bekar, bir atın at sineklerinden rahatsızlık duyması gibi kadınlardan rahatsızlık duyuyordu. Kant'ın kadınlara karşı tutumu daha sonra Goethe'nin Voyage Gazette yazdığı 19 Aralık 1798 tarihli bir mektupta eleştirildi. Kant'ın antropolojisini ayrı bir zarfta gönderiyor ve teşekkür ediyorum. Aslında iki kez teşekkür etmeliyim. Çünkü senin nazik karın benim için onu okuma zevkinden kendisini yoksun bıraktı. Yaşlı üstadımızın her zaman olduğu gibi aynı kusursuz, zeki, zevkli bölümleri arasında birçok nokta bana bağnazlık, birkaçı da dar görüşlülük gibi geldi. Sağgörülü bir kişi budala sözcüğünü bu kadar sık kullanmamalı. Özellikle kendisi küstahlığı çok can sıkıcı buluyorsa. Deha ve yetenek onun için her noktada bir engel, şairler tiksindirici, öteki sanatlara gelince Tanrı'ya şükürler olsun hiçbir şey bilmiyor. Bazı konularda bilgiçlik taslıyor. Örneğin neşeli ve öfkeli bir mizaç karışımını kabul etmediği zamanlar, elbette karışım terimi de bana göre yanlış ama deneyim neşeli mizacın adım adım öfkeye dönüştüğü bir derecelenme olduğunu insan öğretiyor. Ne olursa olsun her şeyin dört mizaca bölünmesi bütünüyle yapay ve gözlemcinin anlayışına kalmış bir şey. Defalarca yinelediği, genç kadınların genellikle kendilerini çekici kılmaya uğraştıkları ve böylece kocaları öldüğü zaman yeni bir kocanın kancaya zaten gelmiş olacağı iddiası aslında bazen bir partide söylenen ucuz soytarı takılmalarından birisi ve bu yalnızca böyle yaşlı bir bekara yakışır. Kant'ın yaşamında uzam ve zaman. Uzam ve zaman üstünde büyük adamların yaşamlarını düşlemeyi her zaman çok ilgi çekici bulmuşumdur. O nedenle sık sık büyük bir adamın yaşam kronolojisiyle onun zamandaki dünya haritasını yan yana koyarak küre üstündeki seyahatlerini harita üstünde renkli kalemle işaretleyip bunların onun yaşamındaki olaylarla bağlantısını kurarak çalıştım. Böyle yapmakla dahinin yaşamında zamanla uzamı, tarihle coğrafyayı bütünleştirmeye çabaladım. Bu tür şemalarda ortaya çıkan şekiller genellikle çok açıklayıcıdır. Kant'ın durumunda yaptığım deneyin sonucu oldukça şaşırtıcı oldu. Kant hemen hemen bütün yaşamını dünyanın küçücük bir noktasında geçirdi. 80 yılının 70 yıldan çoğu Königsberg'de geçti. 40 yıl boyunca bu kentten bir tek geceliğine olsun ayrılmadı. Königsberg'den ayrılması komşu köylere gezintiler ya da kısa turlar yapmak içindi. Kant'ın yaşamındaki en uzun yolculuk Rusya sınırındaki Gumbinen'e yakın Königsberg'e 60 mil uzakta olan Jüdisch'e gitmek olmuştu. Bu durumda bir başkası olsa hayal kırıklığı içinde ve verimsiz olabilirdi. Ama dahi bir tanrı değilse de bir insandan daha büyüktür. Dahi coğrafi alanla sınırlandırıldığı zaman ruhun kanatları üstünde yükselir. Çünkü ruh uzaklık tanımaz. Kant okumasıyla bütün dünyayı dolaştı. Yaratıcı dehası yayılmak istedi. Coğrafyanın yatay düzleminden kurtulamadığından tarih ve uzayda evrensel olan bir felsefe yaratarak düşüncenin dikey düzleminde bir roket gibi yukarıya fırladı. Gebelik yılları. Öğrencilerine haftada 14-22 saat kadar matematik, fizik, mantık, metafizik, coğrafya, antropoloji, pedagoji ve doğal tanrı bilim. Asla kendi felsefesini işlemedi. Bunun tek örneği de değildi. Çünkü göreceğimiz gibi Kant kelimenin uygun anlamıyla tam bir felsefi sistem yazmadı. Üzerine dersler vermesinin yanı sıra Kant öğrencilerinin onunla aynı bilgiye susamışlığı paylaşmaları için bütün bilimleri araştırmalarını hep öğütledi. Ben kendim derdi, sık sık yaratılış olarak bilgi peşinde koşan biriyim. Kendini bütün serüvenlerden, eğlencelerden, yer değiştirmekten ve aşktan bile uzak tutarak, Kant bütün ömründe insanlık tarihinde benzeri olmayan bir derecede düşünmek üstüne yoğunlaştı. Onun yaşamı düşünmek, konuşmak ve yazmaktı. Ve dünyadaki küçük köşesinden aklı bütün Avrupa'yı aydınlatarak uzaklara yayılan parlak bir ışık saçtı. Aynı ıssız kayasından parlayan, ışığıyla okyanusu aydınlatan bir fener kulesi gibi. Kant ilk kitabını 22 yaşında yayımladı. Derin düşünme ve sessizlikle aradan 8 yıl geçti. Ondan sonra 1770 yılına dek kaleminden çıkan eserler birbirini izledi. Sonra hiçbir şey yayımlamadığı 10 yıllık sessizlik geldi. Ancak bunlar onu ölümsüzlüğe taşıyacak eserlerini zihninde tasarladığı yıllardı. 3 eleştirisini 46 yaşında 22 kitap, betikler ve makaleler yayımlamıştı. Ama o yaşta ölmüş olsaydı onun felsefe hazinesinden yoksun kalacaktık. 1781'e kadar olan her şey hazırlıktı. 10 yıl düşünme ve 5 ay yazmadan sonra 57 yaşındayken Kant, Saf Aklın Eleştirisini yayımladı. Bu ona büyük ün kazandırdı. Yoğun düşünmeyle geçen bu 10 yılı yoğun felsefi etkinlik yılları izledi. Kant'ın bu yılları kitaplarında yayımlanmamış, notlarında ve müsveddelerinin bolluğunda yansır. Kant felsefi anıtlarını yaratmadan önce nasıl beklemesi gerektiğini biliyordu. Yazım biçimleriyle hiç ilgilenmedi. Çünkü düşüncelerinin insanlık için yaşamsal önemi olduğunu hissetti. Kant'ın en önemli eserleri yazarların çoğunun mesleki yaşamlarının sonuna geldiklerini düşündükleri bir yaşta ortaya çıkmıştır. Kant en önemli eserini 63 yaşında yayımlayan Hobbes'la yarışıyordu ve Freud arkadaşı Fliess'e mesleki yaşamının bittiğini düşündüğünü söyledikten 10 yıl sonra ustalıklı Rüyaların Yorumu kitabını yayımladı. Salt aklın eleştirisi sözünü Kant ilk defa 1772 yılında eski öğrencisi ve arkadaşı Doktor Herz'e yazdığı bir mektupta rastlantıyla kullandı. Saf aklın eleştirisini zaman içinde pratik aklın eleştirisi ve yargı gücünün eleştirisi izledi. Kant'ın düşünce tapınağının 3 muhteşem sütunu. Filozofun sağlığı. Kant'ın eriştiği ileri yaşlara kadar yaşayan insanların çoğu uzun yaşamlarına rağmen genelde fiziksel yapısı zayıf olan insanlardır. Tuhaf bir biçimde onları önemli hastalıklardan koruyan ve dahası sağlıklarını korumak için didinmelerini gerektiren binbir türlü küçük rahatsızlıkla acı çekerler. Ağır bir hastalık rüzgarı ulu meşe ağacını kökünden söküp yere yıkar ama rüzgar dindiğinde hemen eski haline gelecek olan kırılgan bambuyu yalnızca eğer. 1871'de Afyon övgücüsü müthiş yazar Thomas de Ocussey, filozofun Vasiansky gibi çok yakın dostlarının anlattıklarına dayanarak Jekman, Rink ve Borowski'nin hikayeleriyle desteklenmiş. Kant'ın son yılları üstüne dikkat çeken bir inceleme yayımlandı. De Quincey, hekim filozof Carl Jaspers'ın da doğruladığı gibi karın ve akciğerleriyle ilgili endişeleri bir tarafa bırakıldığında Kant'ın sağlığının iyi olduğuna inanıyordu. De Quincey'e göre hepten acı çekmediği söylenemese de taşıdığı iyilik duygusuyla Kant'ın sağlığı olumluydu. Yatağa giderken Kant kendi kendine şunu sorardı. Sağlığı benimkinden daha mükemmel bir insan düşünülebilir mi? Aynı biçimde rejimini korumak için büyük çaba harcardı. Tek kötü alışkanlığı tedbirli bir düşkünlük gösterdiği kahve ve tütündü. Gün boyunca yediği tek tam öğün öğle yemeğiydi. Kahvaltı ve akşam yemeği yerine zaman zaman çay içerdi. Tüm bunlara karşın Kant'ın küçük rahatsızlıkları ve emeklilik yaşamı dünya dehalarının yapıtları diyebildiklerimizin çoğunun sağlığı zayıf insanlar tarafından yazıldığı düşüncesini güçlendiriyor. Kant'ın tıbba karşı yoğun ilgisi vardı. Yanlış bir biçimde yalnızca tıpta değil felsefede insanlık için büyük bir ilerleme olduğunu düşündüğü İskoç John Brunoch'un sistemine özellikle büyük ilgi gösterdi. Basitten karmaşığa ilerleme ve yeniden basite dönüş, Doktor Bedous'un verem tedavisi üstüne makalelerine ve rahin ateş düşürme yöntemlerine de hayrandı. Kendisiyle çelişerek Jenner'in aşı uygulamasını eleştirdi. Çünkü insan kanına ya da en azından lenfaya, insanlıktan uzak pis ve zehirli havanın soğurulmasını onaylamadı. Birkaç yıl önce psikiyatr Richard Lovenberg Kant'ın yapıtındaki kimi psikosomatik güdüleri çözümledi. 1797'de pratik tıp dergilerinde yayımlamak için Kant'tan felsefi incelemelerini göndermesini isteyen Hufeland gibi hekimleri de unutmayalım. Bütün bunlar hekimlerin klasik tıbba felsefi bir yaklaşımın gerektiğini kavramış olduklarını gösteriyor. Aydınlanma çağının en parlak zihinleri bugün psikosomatik tıp adını verdiğimiz beden ve akıl arasındaki ilişki sorunlarıyla ilgilendiler. Terminoloji farklıydı. Ancak sorunlar aynıydı. O günlerde akıl sağlığına akli diyet ihtisası ya da ömürü uzatma sanatı deniyordu. Bizim iç gözlem dediğimiz kendi kendine gözlem, kendini yansıtma ya da kendini çözümleme deniyordu. Kant bütün yaşamı boyunca psikopatoloji sorunlarına da ilgi duydu. 1764 yılında keskin zeka kadar yaratıcılıkla da kendi kendini gözlemekle elde ettiği baş hastalıkları üstüne bir deneme yazdı. Schopenhauer Kant'ın yazılarını gözü yeniden gerçeğin ışığıyla dolduran katarak ameliyatına benzetti. Kant'ın yapıtı 2000 yıllık felsefe içinde en önemli başarıdır dedi. Kant bugün psikosomatik tıp için büyük önem kazanan zaman ve uzamı bütün olarak algılanan evrene uygulanan kuramsal kavramlar olarak değil bizim sinir ve zihin sistemimizin doğuştan bulunan dünyayla yüz yüze gelmemize yardımcı olan referans ölçüleri olarak ele aldı. Kant'a göre gözlemlerimizin öznesi olan evren hakkında araç ve ölçüyü birbirine karıştırdığımız örneklerden biri de budur. Kendisini böyle dile getirmekle Kant yaklaşık 1,5 yüzyıl ilerisini, görelilik kuramını ve günümüzün devrimci dünya kavramını görmüştür. Bu durum kuramsal filozofların aynı zamanda bütün araştırmacılarının en pratikleri olabildiğini göstermektedir. Hüzünlü son. Filozofun son yılları üzücüydü. Büyük düşünsel belleğinin tam tersi olan günlük yaşamda hep yüz yüze kaldığı şeyleri yapmaktan alıkoyan kıt belleği onu zor durumda bırakıyordu. Yemekte konuklarının sıkılmaması için kartlara, zartların üstüne kağıt parçacıklarına konuşma konuları yazıyordu. Yemekten sonra kahve içme, saat 9'da yatma ve yalnızca kraliyet parklarında yürüyüşe çıkma alışkanlıklarını edindi. Böyle yürüyüşlerden birinde düşünmemek için bacaklarını birbiri ardına kaldırarak yürüyordu. Ama ayakları dolaştı ve düştü. Yanından geçen iki genç hanımdan biri ona yardımcı oldu. Kant ona teşekkür etti ve masallardaki prensesin eline yıldız koyan prens gibi elindeki gülü ona verdi. Bir İspanyol atasözünün dediği gibi, kibarlık yiğitlikten bir şey eksiltmez. Genç hanım de Quincy'nin anlatımına göre büyük filozofla kısa görüşmesinin geçici anısı olarak gülü sakladı. Zayıflığı sonunda Kant'ı her türlü fiziksel hareketten vazgeçmeye zorladı. Düşünme anlarında sandalyesinden düşmeye başlamıştı. Düşüşlerinden birkaçında takkesi elindeki mumdan tutuştuğundan yanında sürekli bir sürahi su hazır tutar olmuştu.